Ayrım 3.
Sayfa 28. Anton Semyonovich başka durumlarda da böyle önemli, yerinde, doğru ve doğal davranırdı. Bir bakarsınız eşsiz güldürme yeteneğiyle bir kabadayı kahramanın yelkenlerini suya indirmiş, bir bakarsınız kaşlarını çatmış, bir durumu onaylamadığını kesinlikle belirtmekte, bir bakarsınız öfkeden köpürmüş, gençlerde korku uyandıracak ya da onları kendine getirecek ölçüde hırsla bağırmakta. Her değişik durumda değişik bir tavır gösterir Makarenko. Kendisini yenilemez ve her zaman inandırıcı, her zaman içtenlikli ve sakınmasızdır. Anımsadığıma göre içkiyle savaş birliğini oluşturan, evinde kaçak vodka yapanlara baskına giden kimseler, arada bir tek atmayı seven ve zaman zaman bu işi yaparken yakalanan topluluk üyeleriydi. Ana caddede yol kesip hırsızlık yapanlarla savaşmak üzere atanan özel gece birliğinin üyeleri, daha önce hırsızlık yaptıkları için topluluğa gönderilmiş kimselerdi. Bu, akıllı ve insanları iyi tanıyan adamın gösterdiği bu tavrın, korkunç bir güven duygusundan kaynaklandığını ve bizlere gösterilen bu güvenin değerini yıllar sonra anlayabildik. Makarenko bize bu güveni göstermekle ruhlarımızda uyumakta olan en değerli insan niteliklerini ortaya çıkartmış, onları uyandırmış oluyordu. Makarenko'nun odası her zaman tıklım tıklımdı. Topluluk üyeleri yalnızca topluluğun yaşantısıyla ilgili sorunları görüşmek için değil, son derece özel konularda tartışmak, ona danışmak üzere de gelirlerdi buraya. Ve Makarenko'nun her birine ayıracak vakti vardı. Bazen konuşması ağır, düşündürücü ve inandırıcı olurdu. Bazen karşısındakini belli bir şeye inandırmak için bir fıkra anlattığı, onu güldürdüğü görülürdü. Bir keresinde en büyük gizimi ona götürdüğümde, üzerimdeki sıkkınlığı hemen alışını hiç unutmayacağım. 1922 yılında Olga adında bir kıza ciddi biçimde sevdalandım. Ve gizimi bir delikanlının önce babasına açılması gibi Anton Semyonovich'e açtım. Dinledi, dinledi. Sonra masasının başından kalktı, ellerini omuzlarıma koydu. Büyük bir içtenlikle, alçak sesle. "Sana teşekkür ederim Semyon," dedi. "Bana ne büyük bir sevinç verdiğini bilemezsin. Teşekkür ederim." "Ne için teşekkür ediyorsunuz Anton Semyonovich?" "Her şeyden önce bana güvendiğin için. Bu sevgi yalnız ve yalnız senindir. Dünyada türlü türlü insan var. Gizini birine açarsın, kıs kıs güler ya da gider kapı kapı yayar senin anlattıklarını. Ben öyle değilim ama gizini kendi öz gizim gibi saklayacağım." Sözünün burasında ona şükran duyduğumu anlatan bir bakışla baktım Anton Semyonovich'e. O konuşmasını sürdürdü. İkinci olarak herkesten ayrı, garip bir kişi değil de tüm insanlar gibi olduğunu görmeme yardım ettiğin için teşekkür ediyorum sana. Sevmek belirli kişilere değil, her yaştan herkese özgü bir duygudur. Benim çocuklarım da bunların dışında kalmamalıdır. Bunu öğrenmekle eksiksiz bir insan olduğunu anladım. Şimdi gelelim sevdanın kendisine. Sakın boşa harcama bu sevgiyi, yalana dolana kanma. Güzel sev, dürüst sev, tutumlu, yani nasıl diyeyim, şövalye gibi sev. Bu güzel haberin üzerine iş yapasım gelmiyor. Haydi gidip birlikte yemek yiyelim. Makarenko böyle davranmakla içimdeki ürküntüyü atmama yardımcı oldu. İçime kapanmama yol açacak bir tavır göstermedi. Nutuk çekerek ya da suçlayarak sevgimi aşağılamadı. Umursamaz davranarak ya da yapmacık bir acıma sergileyerek onurumu kırmadı. Ancak 1924 yılında bir tatilden yararlanarak topluluğa geldiğimde Anton Solovyov adlı bir çocuk, Olga'nın beni aldattığını, bir başkasıyla evlenmek üzere olduğunu söyledi. Olga'nın oturduğu köy 3 kilometre uzaktaydı. Koşarak oraya gittim. Duyduklarımın doğru olduğunu öğrendim. Akşam geç vakit topluluğa döndüğümde Anton Semyonovich'e koştum. Şöyle sessizce baktım. "Hayrola Semyon, hasta mısın?" "Bilmem, herhalde hastayımdır." "Sen yatakhaneye git. Ben şimdi Elizaveta Fedorovna'yı yollarım sana." "Buna gerek yok. Elizaveta Fedorovna'nın bana bir yardımı dokunmaz bu durumda. Olga beni bırakmış. Evleniyor. Düğün pazar günü. Topluluktan çıkma adamlara, bizlere güvenmiyorlarmış."
"Sahi mi söylüyorsun?"
"Evet, sahi. Her şey bitti. Bir yaşam boyu sürecek sanmıştım ama..." Sözün burasında ağlamaya başladım.
"Kusura bakma ama Semyon, bu işten hiçbir şey anlamadım ben. Daha 3 ay önce gördüm Olga'yı, onunla konuştum. Seni sevdiğini söyledi bana. Bu işte bir yanlışlık olmasın."
"Hiçbir yanlışlık yok. Düğün günü saptanmış. Bana kızmayın Anton Semyonovich. Bunu söylemek de kolay değil benim için ama kendimi asacağım."
"Ha, delirdin mi sen Semyon?" Delirmedim ama artık yaşamam için bir neden kalmadı. Öyle mi? Git as kendini öyleyse, lanet olası. Sümüklü bebek, kundak çocuğu. Git as kendini. Ama bana bir iyilik et, gözünü seveyim. Topluluktan uzak bir yerde as kendini. Aşk hastası bedeninden çıkacak leş kokusu bize ulaşmasın. Makarenko bunları söyledikten sonra büyük bir öfkeyle masasındaki bir kağıdı okumaya koyuldu. Sözlerin üzerimdeki etkisi şu oldu. Artık kendimi öldürmek isteği duymuyordum. Kalktı, kanepeye yanıma oturdu. Yüreğime ve kızışkın beynime tatlı bir sıcaklık ve dostluk akıyordu o anda. Daha sonra onun önerisi üzerine dışarı çıktık. Yıldızlı göğün altına oturup daha güzel bir geleceğe, daha iyi, sadık insanlara değin düşler kurduk birlikte. Anton Semyonovich insandı. Soylu insan niteliklerine sahipti. Çok değerli bir insandı. Kendisinden öğrenecek çok şey vardı. Yaşam Yolu adlı kitabı Gorki topluluğunda gerçekten yaşamış olan gerçek kişileri anlatmaktadır. Yazar yalnızca bazı kişi adlarını değiştirmiştir. Kitabının sonunda Makarenko, topluluktaki çocukların tuttukları mesleklerden söz etmektedir. Dünkü sokak çocukları ya da belalıların tümü paçayı kurtarmış durumdadır. Hepsi de birer işçi, mühendis, tarım bilimci, doktor, havacı ve öğretmen olmuşlardır. Örneğin Ivan Kolos, Yaşam Yolunda Ivan Golos adıyla anılmaktadır, mühendis olmuştur. Monchegorsk'ta yaşamaktadır. Nikolay Şerşnev'de, kitapta Verşnev olarak geçiyor, doktorluk yapmaktadır. Pavel Arkhangelski, kitapta Zadarov, mühendistir. Vasili Kulüşnik, kitapta Kulüşnev, de subaydır. Daha birçoğu savaşta öldürülmüşlerdir. Yarbay Grigori Suprun, Burun, aldığı yaraların sonradan başına iş açması nedeniyle 1954 yılında ölmüştür. Anton Makarenko hep şöyle söylerdi. İnsan her şeyden önce insan olmalıdır. Sözcüğün tam anlamıyla insan olmalı. Gerçek bir insan. Makarenko bu özelliğe sonuna dek, kusursuzluk noktasına dek sahipti. Topluluktaki çocukların da insan olması için elinden geleni yaptı. Semyon Kalabalin. Huzursuzluğu, mutluluğu. Yaşam Yolu yayımlanır yayımlanmaz ünlü oldu. Ancak bu bildiğimiz türden bir yazınsal ün değildi. Makarenko ile karşılaşıp günlük çalışmalarına ve yaşantısına yakından tanık olduğumda bu ünün ona ne büyük ne yorucu bir yük getirdiğini gördüm. Çeşitli nedenlerle dertlenen, çeşitli durumların içinden çıkamadıklarını gören bir yığın insan onun önerilerine başvuruyor, sorunlarına çözüm getirmesi, onları rahatlatması için akın akın Makarenko'ya koşuyorlardı. Mektuplar yağdırıyor, yüreklerindeki yükü boşaltmak için uzak yakın demeyip geliyorlardı. Kitabı okuyanlar, sayfaların ve satırların çekiciliğine kapılmakla, yazılanların görkemiyle çarpılmakla kalmıyorlardı. Yazarın kişiliği, kendi yaşamının derinliği, yaptığı işlerin önemi, o katı ve dirençli dış görünümünün altında bir yürek gibi atan eşsiz zekayı görmüş, sözcüğün tam anlamıyla çarpılmış, allak bullak olmuşlardı. Anton Makarenko ile ilk kez 1937 Şubat'ında Moskova'da Yazarlar Kulübü'nün açılışında karşılaştım. Bir asker paltosu vardı sırtında. Başına da bir deri kasket oturtmuştu. 50 yaşlarını da gösteriyordu. Yüzünden enerji fışkırıyordu. Hatırı sayılır bir burnu, gözlüklerinin ardında parlayan ciddi, akıllı gözleri ve kısa kesilmiş saçlarıyla dikkatimi çekti. Yanında oturuyordu. Tanışır tanışmaz kanım kaynadı ona. Yaptığı değerlendirmeler, vardığı yargılar çok açık seçik, çok kesin ve güvenliydi. Yeniliklere karşı son derece duyarlı ve bilgiliydi. Bir müzikçinin işitme duyusu kadar gelişmişti bu yönü. 1937 yılı güzünde Mutluluk adını taşıyan bir yazısı çıktı. Konusu edebiyattı. Yazar tüm dünya yazınına insan acılarının ve çığlıklarının bir muhasebesi gözüyle baktığını söylüyordu. Kendisinden önce hiç kimsenin fark etmediği bir olguya dikkat çekiyordu. Dünyadaki bütün yazarlardan hiçbiri mutluluğu betimlememişti. Bunun nedeni şu günahlı dünyamızda mutluluktan daha çok mutsuzluk olması değildi. Bunun nedeni bu olguların uygulayımsal niteliğinden kaynaklanıyordu. Makarenko, insan mutluluğunun edebiyatın amaçlarına hiçbir zaman hizmet etmeyeceğini, çünkü bunun önemli olmadığını söylüyordu. Mutluluklar genellikle kişiseldi. Çoğu kez bir rastlantı sonucu, kumarda kazanılırcasına elde ediliyordu. Yazın dünyasında malzeme olarak kullanılamazlardı. Çünkü hiç kimseyi etkilemiyor, ilgilendirmiyorlardı. Bir kahramanın yazın yaşamına adımını atabilmesi için acı çekmiş olması gerekiyordu. Acı evrenseldi çünkü.
Sonuç olarak Makarenko kişisel mutluluğun yazına gelebilmesi için rastlantısal olmaması gerektiğini, mutluluğun karşısına toplumsal adaletsizliğin çıkamadığı, haksızlıkların mutlulukları engellemediği durumların yaratılmış olması gerektiğini, bulunsa yalnızca özgür toplumda olanaklılık kazanacağı görüşünü savunuyordu. Bu yazıyı Paris'teyken okumuştum. Paris Üniversitesi'nden dostum olan bir Fransa yazının tümünü çevirdim. Hay Allah kahretsin, ne huzursuz insanlarsınız yani, dedi. Şu yaşta dünyamızın durduğu yerde durması neden rahatsız ediyor sizi kuzum? Her şeyi, edebiyatın temellerini bile yerinden oynatıyorsunuz. Her şeyi kurcalamasanız olmaz mı yani? Makarenko'nun görüşünü savunmaya kalktım ama dostum sözümü kesti. Bırak, bunu kanıtlamana gerek yok. Makarenko haklı, hem de yerden göğe dek haklı. Bunu ben de anlıyorum, görüyorum ama gene de düşünsene, tanrılarımızın mermerden yapıldığına, sonsuza dek öyle kalacaklarına inana gelmişiz. Bu adam kalkıyor, küt bir darbe indiriyor, o sonsuza dek öyle kalacağına inandığımız tanrı çamurdan yapılmışçasına un ufak oluveriyor. Yanılıyorsun, dedim ona. Biraz da öfkesini yatıştırma çabasındaydım. O sözünü ettiğin tanrılar gerçekten mermerden yapılmıştı. Ama zaman diye bir şey var dostum. Zamandan daha hırçın bir aşındırıcı var mı? Mermer dağılmaya başladı artık. Dostum bu görüşümü paylaşmadı. Bugüne dek aşınmadılar ve sizin gibiler olmasaydı daha bir yüzyıl öyle kalacaklardı, diye haykırdı. İyi ki bir Dalilanız. Kutsal kitaplara göre Filistinli bir kadın olan Dalila, İsrailli Samson'un sevgilisidir. Ancak Filistinlilerin onu ele geçirmesini sağlamakla sevdiğini tuzağa düşürmüştür. Samson'un korkunç gücünün saçlarının uzun olmasına bağlı olduğunu öğrenen Dalila, bir gece uyurken onun saçlarını kesmiş, daha sonra Filistinliler onu yakalayarak gözlerini oymuşlardır. Yok sizin, hepinizin yelesini bir anda kırpardı Alimallah. Moskova'ya döndüğümde bu yazısını nedenli beğendiğimi coşkun bir sevinçle anlattım ona. Bu taşkınlığımı sonuna dek dinledi, daha doğrusu her zaman olduğu gibi içimi dökmeme göz yumdu. Ben konuşurken büyük bir ilgi okunmuyordu yüzünde ama sözlerimi yanıtlarken gözlerinde utangaç bir ışık parladı. Yok, gerçekten haklıyım ama, diye söze başladı. Dünya yazında kişisel mutluluğu betimleyen tek bir yapıt adı söyleyebilir misin bana? Söyleyemezsin, bunu sen de biliyorsun. Böyle bir yapıt yok yeryüzünde. Sanıyor musun ki Pushkin'in mutlu bir seviyeyi betimlememesinin nedeni Lenski'nin bir düelloda öldürülmesidir? Sanıyor musun ki Onegin Tatyana'sını kendi ahmaklığı yüzünden yitirdi? Yani o vakit Pushkin yaşam boyunca tek bir mutlu evlilikle karşılaşmadı demektir, değil mi? Saçma. Bunun bir tek nedeni vardır, o da öyle sınırlı mutlulukların bir sanatçının işine yaramayacağıdır. Tolstoy'u alalım. Pierre Bezukhov, güzel bir kadın olan Helen'le evliyken şu ya da bu yönüyle gösteriyor onu bize Tolstoy. Ancak Pierre o evlilik içinde mutsuz bir yaşam sürmektedir. Daha sonra Natasha Rostova ile evlenip de mutlu olunca yazar onları bırakıyor. Öylesi bir mutluluk onun işine yaramaz çünkü. Köle sahiplerinin utançlı bir mutluluğudur bu alt tarafı. Sözün burasına durdu. Makarenko'nun yüzü iyice ciddileşti. Yüreğinde yeni huzursuzluklar beliriyordu anlaşılan. Buna engel olmak için Paris'teki dostumdan söz ettim ona. Bizi Dalila ile korkutmaya kalktığını anlattım. Makarenko kahkahalarla güldü. Dalila ha? O kadının burada bir sendikanın üyesi olduğunu söyleseydin arkadaşına. Pyatnitskaya Caddesi'nde berberlik yapıyor kendisi. Sabahtan akşama dek erkeklerin saçını sakalını kesiyor. Dalila'dan kim korkar? Bu işte yani ciddi konuşmaları ansızın neşeli bir şakayla toparlamada çok ustaydı. Bir keresinde Moskova Üniversitesi'nde herkesin bir kusuru var mıdır konulu bir konuşma yaptı. Konunun özü şöyleydi. İnsanlar bir yıl önemsiz ama hoş olmayan kötülükler yapıyorlar ve ne yazık ki bunlardan dolayı cezalandırılmıyorlar. Kendisine büyük saygı gösterilen bir kimse yalancı olabilir. Konuştuğu vakit mangalda kül bırakmaz. Dolandırıcı, bayağı ya da gerçekten edepsiz biri olabilir. Ya da çalıştığı yerde astlarını hor görebilir. Onları itip kakabilir. Bununla birlikte bu kişiden söz edildiğine şöyle denilir. İşini çok iyi yapıyor. Aksayan yönlerine gelince hata insana özgüdür. Herkesin bir kusuru vardır. Makarenko konuşmasının burasında şu soruyu soruyordu. Söz aramızda herkesin bir kusuru var mıdır gerçekten? Olmalı mıdır? Yalan söylemeyi bıraksa, kötü huylarından vazgeçse işini iyi yapamaz mı? Bu sözünü ettiğim konuşmasından söz ettik daha sonra. Görüyorum ki dar görüşlülüğün düşmanısın sen de Anton Semyonovic. Bu çizginin biz yazarlar arasında nasıl geliştiğini izledin mi? Dedim ona. Birkaç örnek gösterdim ve şunları ekledim. Bu dar görüşlülük korkusuna soylular bile katlanamamıştı, değil mi? Birden parladı Makarenko. Eski soylulardan söz etme bana. O günlerin insanları dar görüşlülüğün pisliğine ulaşmadan, o pis kokuyu salmadan edemezdi. Çünkü bu onun kendi doğal pisliği, kendi organik kokusuydu. Ama günümüz insanları kolayca sıyrılabilir bu pislikten. Geçmişin eskilerini kuşanmış olan dar görüşlülük, sırtındakileri iyice eskitmiş durumda. Aradaki ayrılığı unutma üstad. Bir başka görüşmemizde, şu Nikolay da çok oluyor artık dedi. Eskiden sokak serserisi olan, şimdi ise doktorluk eden bir öğrencisinden aldığı mektuptan söz ediyordu. Doktor, dünyada pek çok ahmağın bulunduğundan yakınıyordu. Duyuyor musun ne diyor, dünyada pek çok ahmak varmış diye gürledi Makarenko. Bizim toplulukta eğitilmeseydi şu Nikolay'ın hali ne olurdu sorarım sana. Ne bileyim ben. Ben biliyorum ama bak ne olurdu. Bir kasabacıkta bunaltıcı bir deliye tıkılacak, bir ahmaktan beter yaşayıp gidecekti de ahmaklığının haberi bile olmayacaktı. İçinde bulunduğu durumu anlayacak, ona karşı çıkmaya kalkacak aklı olmayacaktı. Öyle de mutlu olacaktı belki, evet. Ama o türden bir mutluluğa dayanabilir miydi? Tanrı bilir. Bu sözleri üzerine yeni bir görüşünü yakalamış olmanın verdiği düşünceli bir tavırla ''Demek sana göre mutluluğun da türleri var, öyle mi?'' diye sordum. Gülümsedi. ''Var elbet'' dedi. ''Çeşit çeşit mutluluk vardır. Çalışmanın verdiği mutluluk, duayla, kötü toplumsal koşullarla, serserilerle yapılan savaşımların verdiği mutluluk vardır. Güç, rahatsız edici, huzursuz bir mutluluktur bu. Bu tür mutluluğun bir yerinde bir şiş, bir yerinde bir çürük, çizik, yara vardır her zaman. Ama unutma ki dünyayı döndüren tek şey de budur. Bir de her şeyini yeterli bulan, başka hiçbir şey istemeyen insanların sessiz, sakin mutluluğu vardır. Mutluluk insanlara göre değişir elbet dedim. Garip garip baktı bana. Hiçbir şey istemeyen insanların sessiz, sakin mutluluğunu savunduğumu sandı anlaşılan. Bunu düşünmek bile onu üzmeye yetti. Göğüs geçirdi, hiç yüzüme bakmadan. Öyle de denebilir, dedi. Çok fazla rahatsız olduğunda, öfkelendiğinde o belirgin Ukrayna vurgularıyla konuşurdu. Ne var ki, domuzlara göredir bu tür mutluluk. Dolayısıyla o mutluluğu domuzların önüne atmak gerekir. Çalışmaya doymayan, neredeyse yeterinden çok verimli bir insandı. Başlangıçta bu durumun onun kişiliğinin bir parçası olduğunu sanmıştım. Ama sonradan bir başka ışık altında gördüm onu. Onca çok çalışması nedeni yapacak çok şey olmasından, ancak sağlığın kötüye gittiğini anlaması nedeniyle ölümden hızlı gitmek, ondan bir şeyler koparmak istemesiydi. Ancak ölümden korkuyor değildi. İnsanın içine burnunu soktuğu gerekçesiyle ölüme bir baş belası gözüyle bakardı, o kadar. Ölümü küçümser, onu hor görürdü. Ölümünden az önce yazdığı bir mektupta başına geleceği sezmiş ve bunun ağırlığını duymuş olacak şöyle yazıyordu. Dua ölümü yarattı. Ama insanoğlu ona meydan okumayı öğrendi. Onun ölümünü gözümün önünde canlandırabiliyorum. Vakit gecedir. Makarenko masasının başında oturmuş çalışmaktadır. Göğsünde bir şey kasılıp gevşemekte, ölüm denen şeyin suratını asmasının doğurduğu kasılmadır bu. Ama ölümün çirkin suratına korkusuzca saldırgan bir tavırla bakan adamın gözlerinde alaylı bir ışık parlamaktadır ve o anda ölümün tam karşısında ak kağıt üzerine ölümü küçümsediğini, onu hor gördüğünü yazmıştır. Yazmış ve çalışmasına koyulmuştur. Makarenko böyle bir insandı işte. Viktor Fink. Dostumuz ve öğretmenimiz Maxim Gorki'ye saygı dolu bağlılıkla. Birinci bölüm. Vilayet Halk Eğitim Müdürü ile yapılan bir konuşma. 1920 yılı Eylül'ünde Vilayet Halk Eğitim Müdürü'nün çağrısı üzerine apar topar müdürlüğe gittim. Bana bak dostum dedi. Sana okul yapasın diye verilen Vilayet İktisat Kurulu binasını beğenmediğini söylediler. Ortalığı birbirine katıyormuşsun yani, çok öfkelenmişsin. Benim yerimde kim olsa öfkelenirdi diye yanıtladım onu. Öfkelenmek ne demek? Utanmasam ağlayacağım. Böyle bir binadan sanat okulu mu olurmuş? Her yanı çatır çutur sallanan, duvarları dökülen bu pis köstebek yuvasına okul denebilir mi? Okul böyle mi olur size göre? Anlıyorum, anlıyorum. Gönlünün ne istediğini biliyorum. Yeni bir bina yapalım, yeni sıralar, masalar koyalım. Sen de içine gir, güzel güzel çalış istiyorsun. Ne var ki? Binanın hiç önemi yok dostum. Sorun burada değil. Asıl sorun yeni insanın nasıl yaratılacağı sorundur. Oysa siz eğiticiler yalnızca cır cır konuşmakta, boyuna yakılmaktasınız.
Yok, bina yeterli değilmiş. Yok, burada okul olmazmış. Masalar okul masası değilmiş. Ne, biliyor musun? Sizde şey yok. Şey, nasıl derler? Yaratıcı ruh yok sizde. Şu beyaz yakalardan birisin sen de. Altı üstü bir memursun yani. Ne olacak? İyi ama ben beyaz yakalık takmıyorum ki. Tamam, takmıyorsun ama aydın değil misin? Al birinden vur birine. Bense bir adam bulmak için dört dönüyorum. Yapılacak iş öyle iyiydi, öyle önemli ki üstelik. Bu evsiz barksız çocukların sayısı her geçen gün biraz daha artıyor. Bunlara çarpmadan sokakta yürümek olanaksız hale geldi artık. Sokakta güvenlik kalmadı, evlere de giriyorlar. Bunları söylüyorum ama anlatamıyorum. Bu sizin göreviniz diyorlar bana. Halk Eğitim Bakanlığı'nın sorumluluğu bu diyorlar. Sen ne diyorsun? Neye ne diyorum? Neden söz ettiğimi pekala biliyorsun. Kimse bu görevi üstlenmeye yanaşmıyor. Kimi önersem sırt çeviriyor bana. Aman yerinde kalsın diyorlar. Tahtalıköy'ü boylamaya niyetimiz yok. Siz aydınlar rahat bir çalışma odasıyla sevgili kitaplarınızdan başka bir şey düşünmüyorsunuz zaten. Şu gözlüklere de bak. Güldüm. Şimdi gözlüklerime mi taktınız? Yok, neye takacaktım? Tak gözlüğü, oku. Oku babam, oku. Sonra gerçek, canlı bir insanoğluyla karşılaşınca gırtlağımı koparacak diye dırlan dur. Aydın değil misiniz? Ne olacak? Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürü küçük siyah gözleriyle öfkeli bakışlar fırlattı bana boyuna ve deniz aygırınınkini andıran bıyıklarının altından tüm öğretim görevlilerine, öğretim örgütünün tümüne lanetler yağdırdı. Ne var ki Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürü yanılıyordu. Şimdi beni dinleyin diye söze başladım. Dinlesem ne olacak, dinlemesem ne olacak dedi. Sen bana ne diyeceksin? Bak söyleyeyim, orada yani şey, Amerika'dakiler gibi yapsak, bu konuda bir kitap okudum. Biri bana verdi de yani nasıl diyorlar, ıslah, ıslah evi. Ne yapalım, bizde ıslah evi yok. Bıraksanız da konuşsam ha? İyi, konuş bakalım, dinliyorum. Devrimden önce sokak çocuklarını denetlemenin yolları vardı, değil mi? Yeni yetme suçlular için özel okullar, iyileştirme yurtları vardı. Bunları bırak şimdi. Bize bunlar değil, yeni şeyler gerekli. Tamam, bıraktım. Bu durumda yeni insanın yaratılması için yeni yöntemler bulmak zorundayız. Yeni yöntem. Bak, burada haklısın işte. Ve kimse işe nereden başlayacağını bilmiyor. Peki ya sen? Ben de bilmiyorum. Ama burada Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürlüğü'nde neye nereden başlayacağını bilen kimseler var. Biliyorlar ama işe gelince kaytarıyorlar. Evet, burada da haklısın. Yan çiziyor lanet olasılar. Haklısın dostum. İşin ucundan biz tutmaya kalksak, önüme çeşitli engeller çıkaracak, çalışmamı olanaksız kılacaklar. Yaptığım hiçbir şeyi beğenmeyecek, ne yapsam bu böyle olmaz diyecekler. Tam tamına böyle diyecek pis domuzlar. Haklısın dostum. Ve siz bana değil de onlara inanıyorsunuz. Yok yok, öyle demedim. Şunu söylüyorum ben. Paçaları sıvayın, işe girişin. Ya beceremezsem, yüzüme gözüme bulaştırırsam? Bu sözüm üzerine Halk Eğitim Bakanlığı Vilayet Müdürü masasının üzerine bir yumruk indirdi. Yüzüne gözüne bulaştırırmış. Ne demek istiyorsun yani? Anlamadın mı sanki? Becersen de becermesen de, bulaştırsan da bulaştırmasan da bu iş yapılacak. O kadar. Yapalım da görelim. Asıl sorun suçlu çocuklar için bir yurt, bir topluluk oluşturmak değil. Anlıyorsun, değil mi? Yani yeni bir eğitim dizgesi kurmak zorundayız. İnsanları yeniden eğitmek, yeni insanı yaratmak zorundayız. Yani insanı, yani bizim insanımızı yaratmak. Bu işi yapmak sana düşüyor. Hiçbirimiz her şeyi anamızın karnında öğrenmedik. Sen de öğrenirsin.